Aydın Dokuz, Hayalet, Joe Nesbo, sayfa 95. Ertesi gün tekrar tutuya gidip yine aynı şeyleri biraz daha fazla miktarda satın aldım. Birazını burnuma çektim. Kalanını da kabartma tozu katıp sattım. Ertesi gün aynı şeyi yaptım. Hesabıma yazarsa daha fazla mal alabileceğimi söyledim ama tutu güldü. Dördüncü gün gittiğimde tutu pantolonunun bu işi daha düzenli bir şekilde yapmamız gerektiğini düşündüğünü söyledi. Satış yapmamı görmüş ve gördüklerinden hoşlanmışlardı. Günde iki parti mal satarsam sorgusuz sualsiz nakit 5000 kron alacaktım. Böylece Odin ile Los Lobos'un sokak torbacısı oldum. Sabahları tutudan mal alacak, akşam 5'te de günlük hasılatı ve kalan malları teslim edecektim. Gündüz çalışıyordum, asla mal arta kalmıyordu. Aşağı yukarı 3 hafta boyunca her şey yolunda gitti. Bir çarşamba günü Vip ve Tangen rıhtımında iki parti mal satmışken, ceplerim para ve burnum speed doluyken Tutu ile istasyonda buluşmak için bir sebep göremedim birden. Bunun yerine ona mesaj atıp tatile gittiğimi söyledim ve Danimarka feribotuna atladım. Fazla sık ve uzun süre speed kullanınca insanın böyle beyni durur. Geri döndüğümde Odin'in beni aradığını duydum. Özellikle de Tutu'nun lakabını nasıl aldığını bildiğimden biraz tırstım. Bu yüzden oralarda görünmeyip Grüner Lökka civarında takıldım ve hüküm gününü bekledim. Ama Odin'in aklı ona birkaç bin kron borcu olan bir torbacıdan daha önemli meselelerle meşguldü. Şehre rekabete gelmişti. Dubai'li adam. Speed değil, eroin piyasasına girmişti ki bu piyasa Los Lobos için her şeyden önemliydi. Yeni gelenlerin beyaz Rus, Litvanyalı ya da Pakistan asıllı Norveçli olduğunu söyleyenler vardı. Ama profesyonel bir organizasyon olduklarında herkes hemfikirdi, kimseden korkuları yoktu ve onları fazla az tanımaktansa fazla iyi tanımak iyiydi. Berbat bir sonbahardı. Epeydir meteliğe kurşun atıyordum, artık işsizdim. Üstelik ortalarda görünmemem gerekiyordu. Bis ve Gata'da müzik grubunun ekipmanlarına alıcı bulmuştum. Gelip bakmıştı ve onu ekipmanların bana ait olduğuna ikna etmiştim. Sonuçta orada kalıyordum. Geriye sadece satış için zaman kararlaştırmak kalmıştı. Sonra Irene, koruyucu melek gibi çıka geldi. Hoş, çilli Irene. Bir Ekim sabahıydı. Sofienberg Parkı'nda birileriyle takılırken birden Irene'yi görünce mutluluktan ağlayacak gibi oldum. Parası olup olmadığını sorduğumda Visa kartını salladı. Kart babasınındı, Rolf'undu. En yakın ATM'ye gidip adamın banka hesabını boşalttık. Irene başta bunu yapmak istemedi ama hayatta kalmamın buna bağlı olduğunu açıkladığımda bu işin gerekli olduğunu anladı. Olimpen'e gittik ve orada yiyip içtik. Birkaç gram speed satın aldık, sonra da Bispegata'daki eve yollandık. Annesiyle kavga ettiğini söyledi. O gece bende kaldı. Ertesi gün istasyona giderken onu yanıma aldım. Sırtında kurt kafası resmi olan bir deri ceket giymiş, Tutu motosikletinde oturuyordu. Keçi sakallı ve korsan bandanalı olsa da yakasının arasından dövmeleri görünse de Tutu hala lanet olası bir ayakçı gibi görünüyordu. Tam motosikletinden atlayıp peşimden koşacakken ona doğru geldiğimi fark etti. Borcumu %5 faiziyle birlikte ödedim. Tatil paramı borç verdikleri için teşekkür ettim. Yeni bir sayfa açabileceğimizi umduğumu söyledim. Tutu gözünü Irene'den ayırmadan Odin'i aradı. Ne istediğini görebiliyordum. Tekrar Irene'ye baktı. Zavallı, güzel, solgun Irene'ye. Odin diyor ki beş daha istiyormuş dedi Tutu. Vermezsen seni döv, derin nefes aldı. Dövmeni emretti dedim. Hemen şimdi dedi Tutu. Tamam, bugün senin için iki parti mal satarım. Parasını ödemen gerekecek. Yapma, malları 2 saatte satabilirim. Tutu beni süzdü. Yernbane Torget'in basamaklarının dibinde duran Irene'yi başıyla gösterdi. Peki ya o? Bana yardım edecek. Kızlar satış işinde iyidir, kafası güzel mi? Henüz hayır dedim. Tutu hırsız diyerek sırıtıp dişsiz ağzını sergiledi. Paramı saydım, son paramı. Hep son param olurdu zaten, kanım akıyor. Bir hafta sonra Elm Street Rock Cafe'nin yanında Irene ile benim karşımızda bir delikanlı durdu. Oleg'e merhaba de diyerek duvardan atladım. Oleg, ablama merhaba de. Sonra Oleg'e sarıldım. başını eğmediğini hissettim. Omzumun üstünden bakıyordu Irene'ye. Kalp atışlarının hızlandığını da kot ceketinin ardından hissettim. Polis memuru Bernson ayaklarını masaya koymuş, ahizeyi de kulağına dayamış oturuyordu. Lillestrøm'deki Romerike polis mıntıkasındaki karakolu aramış ve kendini Kripos'ta çalışan laboratuvar asistanı Thomas Lunder olarak tanıtmıştı. Konuştuğu görevli Gardermoen'dan gelen ve içinde eroin olduğunu tahmin ettikleri paketi teslim aldıklarını az önce onaylamıştı. Standart prosedür, ülkede el konulan tüm uyuşturucuların Oslo'da, Breen'de bulunan Kripos laboratuvarına test için gönderilmesiydi. Haftada bir kez bir Kripos aracı Östland'daki bütün polis mıntıkalarını gezerek test edilecek uyuşturucuları toplardı. Diğer mıntıkalar ise kendi kuryeleri uyuşturucuları getirirdi. Benson üzerinde Kripos'tan Thomas Lunder'in fotoğrafı ve fotoğrafının altında imzası bulunan sahte kimlik kartıyla oynarken iyi dedi. Zaten Lillestrøm'e gideceğim, gitmişken Breen'e gönderilecek paketi de alırım. Ele geçirilen uyuşturucunun miktarı epey fazla olduğundan bir an önce test edilmesini istiyoruz. Tamam, yarın sabah erkenden görüşürüz. Telefonu kapatıp pencereden dışarıya baktı. Bjørvika'nın etrafındaki göğe doğru yükselen yeni mahalleye baktı. Onca küçük ayrıntıyı düşündü. Vidaların boyutu, somunların şekli, harcın kalitesi, camın esnekliği. Bütünün işleyebilmesi için her şeyin uygun olması gerekiyordu. Benson yoğun bir tatmin duydu. Çünkü işliyordu. Bu şehir tıkır tıkır işliyordu. 9. Bölüm. Uzun ve ince kadın bacaklarını andıran çam gövdelerinin tepesindeki etek şeklinde yeşilliklerin hafif gölgeleri evin önündeki çakıllı yola düşüyordu. Yolun tepesinde duran Harry, Holmen Dağı'ndan buraya Sarp Tepeleri çıkarak geldikten sonra terini kurularken bir yandan da karanlık evi inceliyordu. Kalın keresteden yapılmış o kara lekeli ev sağlamlık, güvenlik hissi veriyordu. Trollere ve doğaya karşı bir siperdi. Bu yeterli olmamıştı. Komşu evler büyük, çirkin ve soyutlanmıştı. O evlere sürekli tadilat yapılır, yeni kısımlar eklenirdi. Harry'nin telefonunda kişi listesinin Ö kısmında yer alan Öystein iç içe geçirilmiş o kerestelerin burjuvazinin doğaya, sadeliğe ve sağlığa duyduğu özlemin bir ifadesi olduğunu söylemişti. Harry'nin gördüğü ise hastalıklı, sapkın bir şeydi. Bir aileyi kuşatmış bir seri katil. Yine de Rachel bu evi satmamayı seçmişti. Harry yürüyerek kapıya gidip zile bastı. İçeriden ağır ayak sesleri geldi. Harry önceden telefon etmemekle hata ettiğini fark etti. Kapı açıldı. Harry'nin karşısında duran adamın sarı kâkülü gürlüğünün doruğundayken bir takım avantajlar sağlasa da yaş ilerledikçe seyrelen ama hala işe yarar umuduyla korunan türdendi. Harry adamın gençken de şimdi üstündeki ütülü açık mavi gömleğinin benzerilerini giymiş olduğunu tahmin etti. Evet dedi adam. Samimi, dostane yüz hatları, hayatında dostluktan başka bir şeyle karşılaşmamış gibi bakan birinin gözleri, göğüs cebine dikilmiş ufak polo oyuncusu amblemi. Harry boğazının kuruduğunu hissetti. Kapı zilinin altındaki isim plakasına baktı. Rachel Falke. Ama o yakışıklı zayıf yüzlü adam bu ev kendisininmiş gibi kapıyı açık tutarak öylece duruyordu. Harry iyi bir açılış hamlesi için birkaç seçeneği olduğunu biliyordu. Ama seçtiği şu oldu. Sen kimsin? Karşısındaki adam Harry'nin asla beceremediği bir yüz ifadesi takındı. Aynı anda hem kaşlarını çatıp hem gülümsedi. Kendisinden aşağı yukarı konumdaki kişiye tepeden bakan üstün insan onun küstahlığını eğlenceli bulmuştu. Sen dışarıda, ben de içeride olduğuma göre asıl senin kim olduğunu söylemen daha doğru olur gibi görünüyor. Ne istediğini de söyle. Harry yüksek sesle esnedikten sonra nasıl istersen dedi. Bahanesi hazırdı elbette. Jet gecikmesi. İsmi zilde yazan hanımefendiyle görüşmek için buradayım. Nereden geliyorsun peki? Harry kol saatine bakarak Yehova şahidiyim dedi. Adam istemsizce etrafa bakınarak Harry'nin ekibinde yer alması gereken ikinci adamı aradı. Adım Harry ve Hong Kong'dan geliyorum. Rachel nerede? Adam tek kaşını kaldırdı. O Harry mi? Harry son 50 yıldır Norveç'te en az revaçlı isimlerden olduğuna göre o olduğumu varsayabiliriz herhalde. Adam başıyla onayladı. Şimdi yarım ağızla gülümseyerek Harry'i inceliyordu. Sanki beyni karşısındaki kişinin karakteriyle ilgili edindiği bilgileri işliyordu. Ama kapıdan çekilecekmiş veya Harry'nin herhangi bir sorusunu yanıtlayacakmış gibi bir hali yoktu. Harry ağırlığını bir ayağından diğerine aktararak dedi. Geldiğini ona söylerim. Harry'nin ayağı hızlı hareket etti. Ayağını kapı ayakkabının üst kısmına değil tabanına çarpacak şekilde yan döndürdü içgüdüsel olarak. Yeni mesleğinden öğrendiği bir numaraydı bu. Adam Harry'nin önce ayağına sonra da yüzüne baktı. Kibirli gülümsemesinden eser kalmamıştı. Bir şey söyleyecek oldu. Düzeni geri getirecek, karşısındakine haddini bildirecek bir söz. Ama Harry şunu biliyordu ki adam fikrini değiştirecekti. Harry'nin yüzündeki insanlara fikirlerini değiştirten ifadeyi görünce ''O ayağını'' dedi adam. Sustu. Gözlerini bir kez kırpıştırdı, Harry bekledi. Şaşkınlığı, tereddütü, geri çekilişi. Gözlerin ikinci kez kırpıştırılmasını adam öksürdü. Raquel dışarıda. Harry öylece durdu. Sessizliğin uzamasına izin verdi. 2 saniye, 3 saniye. Ben ne zaman döner bilmiyorum. Harry'nin yüzünde tek bir kas bile kımıldamazken adamın yüzü şekilden şekle giriyordu. Ardına gizleneceği bir ifade arar gibiydi. Sonunda başa döndü, dostane ifadeye. Adım Hans Christian. Ben öyle ters davrandığım için özür dilerim. Ama o vakayla ilgili tuhaf tuhaf sorular sorup duruyorlar. Ve şimdi Raquel'in biraz huzur bulması çok önemli. Ben onun avukatıyım. Sadece onun mu? Onların, onun ve Oleg'in. Girmek ister misin? Harry başıyla onayladı. Oturma odası masasında kağıt yığınları duruyordu. Harry oraya gitti. Vaka dokümanları, raporlar, yığınların yüksekliği titiz bir araştırma yapıldığını gösteriyordu. Hans Christian, kusura bakmazsan buraya gelmenin sebebini sorabilir miyim diye sordu. Harry belgelere göz gezdirdi. DNA testleri, tanık ifadeleri. Sorabilir misin? Nasıl? Sen neden buradasın? Mahkemeye hazırlanmak için gidebileceğin bir ofisin yok mu? Raquel davayla bizzat ilgilenmek istiyor. Kendisi de avukat. Bak Hall, kim olduğunu gayet iyi biliyorum. Raquel ve Oleg ile yakın olduğunu da biliyorum ama... Sen onlara ne kadar yakınsın peki? Ben mi? Evet, onlara tamamen kol kanat germiş gibi konuşuyorsun. Harry kendi sesinin imalı tonunu umursamadı. Kendini ele verdiğini, adamın onu hayretle izlediğini biliyordu. Avantajını yitirdiğini de biliyordu. Hans Christian, Raquel ile ben eski arkadaşız dedi. Ben bu civarda büyüdüm, birlikte hukuk okuduk ve en güzel yıllarını birlikte geçiren insanların arasında bir bağ oluşur elbette. Harry başıyla onayladı. Çenesini kapalı tutması gerektiğini biliyordu. Her sözünün durumunu daha da kötüleştireceğini biliyordu. Aranızda böyle bir bağ varken Raquel ile sevgili olduğum süre içinde seni hiç görmemiş, senden bahsedildiğini hiç duymamış olmam tuhaf. Hans Christian karşılık vermedi, kapı açıldı, işte oradaydı. Harry kalbini bir pençenin kavrayıp sıktığını hissetti. Raquel'in fiziği aynıydı, zayıftı, dik duruyordu, yüzü aynıydı, kalp şeklindeydi, gözleri koyu kahverengiydi, gülmeye bayılan geniş ağzı değişmemişti, saçı neredeyse aynıydı, uzundu fakat rengi biraz açılmıştı sanki, ama gözleri değişmişti, avlanılan, panik içinde bir hayvanın fal taşı gibi açık, vahşi gözleriydi bunlar. Ancak Harry'e baktıklarında sanki bir şey geri geldi. Raquel'in eski hali geri gelir gibi oldu. Birlikte oldukları zamanki hali. Harry dedi Raquel ve onun sesiyle birlikte gerisi geldi. Her şey geri geldi. Harry 2 uzun adım atarak ona sarıldı. Raquel'in saçının kokusu. Harry'nin omurgasında onun parmakları. İlk bırakan Raquel oldu. Harry bir adım geri çekilip ona baktı. İyi görünüyorsun dedi.
Sen de.
Yalancı. Raquel çabucak gülümsedi, gözleri yaşarmıştı bile, öylece durdular. Harry, Raquel'in onu incelemesine, yeni bir yara izi bulunan yaşlanmış yüzüne bakmasına izin verdi. Raquel, Harry diye tekrarladı, başını yana eğdi ve güldü. İlk gözyaşı titreşerek Raquel'in kirpiklerinden düştü. Ardında iz bırakarak onun yumuşak teninden aşağı süzüldü. Odada bir yerde gömleğinde polo oyuncusu arması bulunan bir adam öksürdü ve bir toplantıya gitmesi gerektiğini söyledi. Sonra baş başa kaldılar. Harry Rachel'in kahve yaparken onun metal parmağına baktığını gördü ama ikisi de bir şey demediler. Aralarında kardan adamdan asla bahsetmemek konusunda sözsüz bir anlaşma vardı. Bu yüzden Harry mutfak masasında oturarak Hong Kong'daki hayatından bahsetti. Rachel'e anlatabileceği kadarını anlattı. Herman Kluit'in borç danışmanlığını yaptığını, borcunu geciktiren müşterilerle görüşüp hafızalarını dostane bir şekilde canlandırdığını söyledi. Kısacası o görüşmelerde borçlarını bir an önce en pratik ve uygun şekilde ödemeleri tavsiyesinde bulunuyordu. Başlıca ve en temel mesleki vasıflarının çoraplıyken 1 metre 92 santim boyunda olması, omuzlarının genişliği, kan çanağı gözleri ve yeni yara izleri olduğunu söyledi. Dostane, profesyonel, takım elbise giyip kravat takıp Hong Kong, Tayvan ve Şangay'da çeşitli ülkelerden insanlarla görüşüyorum. Oda servisli oteller, zarif ofis binaları, Çin'e uyarlanmış medeni İsveç tarzı özel bankalar, batılı tarzı el sıkışmalar, kibar sözler, Asyalı gülümsemeler. Çoğu ertesi gün ödeme yapıyor. Herman Kluit benden memnun. Birbirimizi anlıyoruz. Rachel ikisine de kahve koyduktan sonra oturdu, derin nefes aldı. Ben Lahey Uluslararası Adalet Divanı'nın Amsterdam bürosunda iş buldum. Şey diye düşündüm. Bu evi, bu şehri, ilgi odağı olmayı geride bırakırsak... Harry beni diye düşündü. Anıları geride bırakırsak her şey yoluna girer diye düşündüm. Bir süre öyle oldu da. Ama sonra sorunlar başladı. Önce anlamsız öfke nöbetleri. Oleg çocukken asla sesini yükseltmezdi. Huysuzdu evet ama asla öyle yapmazdı. Onu Oslo'dan uzaklaştırmakla hayatını mahvettiğimi söyledi. Bunu söyledi çünkü verecek karşılığım olmadığını biliyordu. Ben ağlamaya başlayınca o da ağlamaya başladı. Seni uzaklaştırmamın sebebini sordu. Bizi şeyden kurtarmıştın, şeyden. Harry başıyla onayladı. Rachel o ismi söylemek zorunda kalmasın diye. Eve geç saatlerde gelmeye başladı. Arkadaşlarıyla görüştüğünü söylüyordu. Ama o arkadaşların hiçbirini tanımıyordum. Bir gün Light Zeppelin'daki bir kahve mekanına gidip esrar içtiğini itiraf etti. Hani şu turist mekanı Bulldog Palace'a mı gidiyormuş? Evet, Amsterdam'da normaldir diye düşündüm. Ama bir yandan da korkuyordum. Babası, şey biliyorsun. Harry başıyla onayladı. Oleg aristokrat Rus genlerini babasından almıştı. Çabuk parlardı. Ruh halleri inişli çıkışlıydı. Dostoyevski'nin vatanındandı ne de olsa. Evde çoğu zaman odasında oturup müzik dinliyordu. Ağır kasvetli şarkılar. O grupları bilirsin. Harry yine başıyla onayladı. Ama senin albümlerini de dinliyordu. Frank Zappa, Miles Davis, Supergrass, Neil Young, Super Silent. Rachel bu isimleri öyle çabucak ve doğal bir şekilde sıralamıştı ki Harry onun gizlice onların konuşmalarını dinlediğinden şüphelendi. Sonra bir gün odasında elektrikli süpürgeyle temizlik yaparken üzerlerinde gülen yüz işareti olan iki hap buldum. Ekstazi mi? Rachel başıyla onayladı. 2 ay sonra başsavcılığa iş için başvuruda bulundum. Kabul edilince de buraya geri taşındım. Güvenli, eski, masum Oslo'ya. Rachel omuz silkti. Oleg'in ihtiyacı olan şey ortam değişikliğiydi. Yeni bir başlangıçtı. İşe yaradı da Oleg çok arkadaşı olan çocuklardan değil bilirsin. Ama birkaç eski arkadaşıyla görüşmeye başladı. Okulu da iyi gidiyordu. Ta ki... Rachel'in sesi kesildi. Harry bekledi, kahvesinden bir yudum aldı, kendini hazırladı. Günlerce eve gelmediği oluyordu, ne yapacağımı bilmiyordum, kafasının dikine gidiyordu. Polisi, psikologları, sosyologları aradım. Oleg reşit olmadığından uyuşturucu kullandığı veya kanunu herhangi bir şekilde çiğnediği kanıtlanmadıkça kimsenin yapabileceği bir şey yoktu. Kendimi öyle aciz hissediyordum ki, ben... Hep suçu ebeveynlerde bulan, başkalarının çocukları yoldan çıkınca hep bir çözüm sunan ben. İlgisiz olmayın, baskı uygulamayın, harekete geçin. Harry kahve sehpasında kendi elinin yanında duran Rachel'in eline baktı, o zarif parmaklara. Normalde sonbahar başlarında bronz tenli olan o soluk elin ince damarlarına. Ama Harry elini onun elinin üstüne koyma dürtüsüne direndi. Aralarında bir engel vardı, aralarında Oleg vardı. Rachel iç geçirdi. Sonunda şehir merkezine gidip onu aradım. Her gece ta ki onu bulana dek. Tolbu Galata'nın köşesinde duruyordu ve beni görünce sevindi, mutlu olduğunu söyledi. İşe girmiş ve bazı arkadaşlarıyla bir dairede kalıyormuş. Özgürlüğe ihtiyacı varmış. O kadar soru sormamalıymışım. Geziyormuş. Holmen Kollen tepesinde oturan çocuklar bir yıl tatil yapıp dünyayı gezermiş. Onunki de aynı hesapmış. Oslo'nun merkezinin dünyasını geziyormuş. Kıyafeti nasıldı?
Nasıl yani?
Hiç, devam et. Yakında eve döneceğini söyledi. Okulunu bitireceğini de pazar günü gelip benimle öğle yemeği yemesini kararlaştırdık. Geldi mi peki?
Evet. Yatak odama girip mücevher kutumu çaldığını o gittikten sonra fark ettim.
Rachel uzun titrek bir nefes aldı. Westkantorget'te bana aldığın yüzük o kutudaydı. Westkantorget'te mi?
Hatırlamıyor musun?
Harry'nin beyni son hızıyla geriye sardı. Hafızasında birkaç kara deliğin yanı sıra bastırdığı beyaz delikler ve alkol yüzünden hatırlamadığı kısımlar da vardı. Ama renkli canlı kısımlar da vardı. Örneğin Westkantorget'te ikinci el pazarını gezdikleri gün. Oleg yanlarında mıydı? Evet, yanlarındaydı elbette. Fotoğraf? Kendinden zamanlı. Güz yaprakları. Yoksa o başka bir gün müydü? Tezgahları ağır ağır gezmişlerdi. Eski oyuncaklar, çanak çömlekler, paslı puro kutuları, kapaklı ve kapaksız plaklar, çakmaklar ve bir altın yüzük. Orada öyle yalnız görünüyordu ki Harry onu satın alıp Rachel'in parmağına takmıştı. Ona yeni bir yuva vermek için demişti. Buna benzer bir şey söylemişti. Rachel'in utangaçlığa yoracağını, gizli bir aşk ilanı olarak göreceğini bildiği esprili bir söz. Belki sahiden de öyleydi. Her halükarda ikisi de gülmüşlerdi. O eyleme, yüzüğe birbirlerinin bildiğini biliyor olmalarına ve bütün bunlarda sorun olmamasına. Çünkü hem isteyip hem istemedikleri her şey bu ucuz eski yüzükte yatıyordu. Birbirlerini olabildiğince uzun süre tutkuyla sevme ve sevgi kalmayınca ayrılma yemini. Rachel başka sebeplerden ayrılmıştı tabii, daha iyi sebeplerden. Ama Harry onun o basit yüzüğü iyi koruduğunu, Avusturyalı annesinden kalma mücevher kutusunda sakladığını varsaymıştı.
Rachel, güneş batmadan dışarı çıkalım mı diye sordu.
Harry onun gülümsemesine aynı şekilde karşılık vererek, evet dedi, çıkalım.
9. ayrımın sonu. Sayfa 107.